Ayrım 26.
Stavrogin bir çeşit tiksinme ile karışık acımayla mırıldandı. Eski filozofça sözler, dünya kurulalı beri hep aynı. Hep aynı. Dünya kurulalı beri hep aynı ve hiçbir zamanda başka şey yok diye onun sözlerini kaptı. Bu düşüncede hemen bir utkunluk gizliymiş gibi gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Siz herhalde çok mutlusunuz Kirilov. Öteki sıradan bir cevap veriyormuş gibi evet çok mutluyum dedi. Ama şu günlerde sıkıntı duyuyor ve Liputin'e kızıyordunuz. Şimdi kızmıyorum. O zaman henüz mutlu olduğumu bilmiyordum. Hiç yaprak gördünüz mü ağaçtan düşen bir yaprak? Gördüm. Ben geçenlerde sarı bir yaprak gördüm. Biraz yeşili de vardı. Uçları çürümüştü. Rüzgara kapılmış gidiyordu. Ben 10 yaşındayken kışın özellikle gözlerimi yumar, parlayan bir güneşin altında açık yeşil damarlı bir yaprağı hayal ederdim. Gözlerimi açtığım zaman bunun bir hayal olduğuna inanmazdım çünkü çok güzeldi. Bunun üzerine gene gözlerimi yumardım. Bu ne, alegori mi? Hayır, niçin? Ben alegori yapmıyorum. Yalnızca bir tek yaprak. Yaprak güzel. Her şey güzel. Her şey mi? Evet. İnsanlar mutsuz çünkü bunu bilmiyorlar. Hepsi bu. Hepsi bu. Bunu öğrenen biri mutsuzluğunu aşacaktır. Hemen o anda. Kaynana yok olacak, gelin yaşayacaktır. Hepsi güzel. Bunu aniden anladım. Ama açlıktan ölenler, genç kızları kandıranlar, bunlar da mı? Evet, iyidir. Bir çocuk için beynini dağıtan biri bile iyidir. Her şey iyidir. Bunları bilen de iyidir. Kendileri için iyi olduğunu anlarlarsa onlar iyi olacak anlamına gelir bu. Bilmezlerse bu süre boyunca onlar için iyi olmayacaktır. Benim bütün düşüncem bu. Bunlardan farklı bir düşüncem de yok. Bu denli mutlu olduğunuzu ne vakit anladınız? Geçtiğimiz hafta salı. Hayır, çarşamba günü. Zaten çarşambaydı gece. Farklılığın bir nedeni var mıydı? Anımsamıyorum. Oldu işte öyle. Odada geziniyordum, bir şey fark etmez. Saati durdurdum. 3:23 vardı. Zamanın durması zorunluluğuna bir işaret galiba. Kirilov sustu. Aniden, onlar iyi değiller çünkü bunu bilmiyorlar. Bunu anladıklarında küçük bir kızı kandırmayacaklardır. İyi olduklarını anlamaları gerekli. Bunun ardından hepsi iyi olacaktır. Bu durumda siz bunu anladığınız için iyisiniz. İyi biriyim. Stavrogin kaşlarını çatıp, doğrusu sizinle aynı düşüncedeyim dedi. İnsanlara her şeyin iyi olduğunu belleten biri dünyanın sonunu yakınlaştıracaktır. Belleten çarmıha gerildi. Yaşama yeniden dönecek ve adı Tanrı insan olacaktır. Tanrı insan mı? Evet, öbüründen çok farklı. İkonun önündeki kandili siz mi yaktınız? Evet. O halde Tanrı'ya inancınız var. Kirilov hemen mırıldandı. Yaşlı kadın bu kandilin yanmasından hoşlanıyor. Bugün meşguldü. Yine de dua etmiyorsunuz değil mi? Her şey için dua ederim. Duvardaki örümceğe bakın. Onu görüyor ve yürüyebildiğine şükrediyorum. Kirilov'un yüzü aydınlandı. Stavrogin'e sert ve sabit bakışlarla sürekli bakıyordu. Stavrogin kaşlarını biraz çatmış, küçümseyen ama alay etmeyen gözlerle bakıyordu. Stavrogin şapkasını alıp ayağa kalktı ve ''Yeniden geldiğimde sizi Tanrı'ya da inanmış görmeyi umuyorum.'' Kirilov da kalkarak ''Niçin?'' diye sordu. ''Tanrı'ya inandığınızı anlarsanız inanırsınız ama bunu anlamazsanız ona inanmazsınız.'' Stavrogin bu sözleri söyledikten sonra kahkahalarla güldü. Kirilov bu sözleri biraz düşünüp, "Hayır," dedi. "Fikirlerimi tamamen tersine çevirdiniz. Meyhane muzipliği bu. Benim için değerinizi bir hatırlayın," dedi. "Hoşça kalın Kirilov. Gene gelin, her zaman gelebilirsiniz. Yarınki işleri unuttunuz herhalde." "Ha, gerçekten unutmuştum. Ama merak etmeyin, erken uyanırım. Ben istediğim zaman uyanabilirim. Örneğin 7'de uyanacağım diye yatarım, 7'de uyanırım. 10'da uyanacağım derim, 10'da uyanırım. Stavrogin Kirilov'un yüzünü inceleyerek "Çok değerli yanlarınız var," dedi. "Size dış kapıyı açayım. Rahatsız olmayın, Şatov açar. Ha evet Şatov. Güle güle. Şatov'un oturduğu boş evin kapısı kilitli değildi. Ama sofaya çıkan Stavrogin kör karanlıkta kaldı. Tavan arasına çıkan merdiveni el yordamıyla bulmaya çalıştığı bir anda yukarı katta bir kapı açıldı, bir ışık aşağı vurdu. Şatov odasının kapısını açmakla yetinmiş, dışarı çıkmaya gerek görmemişti. Nikolay Vsevolodovich merdivenleri çıkıp da oda kapısının eşiğine geldiği zaman Şatov'u bir köşede masanın yanında kendisini bekler buldu. İçeri girmeden iş hakkında görüşmek için girebilir miyim diye sordu. Şatov girin oturun diye cevap verdi. Kapıyı kapatın, hayır durun kendim kapatırım. Kapıyı kilitledi. Yine masanın yanına geldi. Stavrogin'in karşısına geçip oturdu. Bu son hafta içinde adam akıllı zayıflamıştı. Ateşi varmış gibi görünüyordu. Gözlerini yere indirerek boğuk bir sesle ''Bana işkence ettiniz'' dedi. ''Niçin daha önce gelmediniz?'' ''Demek geleceğime inanıyordunuz.'' ''Evet durun, ben sayıkladım. Belki de hala sayıklıyorum. Durun.'' Kalktı, kitaplığın üst gözünden bir şey aldı. Bu bir tabancaydı. Bir gece sayıklama nöbeti arasında gelip beni öldüreceğinizi kurmuştum. Ertesi gün son meteliğime kadar bütün paramı götürüp Aylak Liamşin'e verdim, tabancayı aldım. Kendimi öldürtmek istemiyordum. Sonra aklım başıma geldi. Ne barutum var ne de kurşunum. O andan beri bu tabanca kitaplığın gözünde duruyor. Bir dakika. Kalktı. Pencerenin küçük havalandırma camını açacak oldu. Stavrogin... ''Atmayın, ne diye atacaksınız?'' diyerek onu durdurdu. ''Para eden bir şey bu. Sonra yarın herkes Şatov'un penceresinin altında tabancalar sürünüp duruyor diye laf edecek. İyisi mi onu yerine koyun. İşte böyle, oturun. Sizi öldüreceğimi düşündüğünüz için pişmanlık duyduğunuzu açıklıyor gibisiniz. Ben şimdi de sizinle barışmak için gelmedim. Pek önemli bir konuda konuşmamız gerek. Önce şunu açıklayayım. Beni karınızla olan ilişkimden dolayı tokatlamadınız değil mi? Şatov gene yere baktı. Değil, bunu siz de pek iyi biliyorsunuz. Darya Petrovna ile ilgili o uygunsuz dedikodulara inandığınız için de yapmadınız. Şatov ayağını yere vurarak aynı sabırsız ve sertlikle ''Değil, değil, elbette değil, saçma. Kardeşim daha önce bana söyledi.'' dedi. Stavrogin durgun durgun devam etti. ''Demek ben de anlamışım, siz de anlamışsınız. Haklısınız, Maria Timofeyevna Lebyatkina nikahlı karımdır. 4,5 yıl önce Petersburg'da evlendik. Bu yüzden mi beni tokatladınız?'' Şatov şaşırmış kalmıştı, sessiz sessiz dinliyordu. Sonra tuhaf tuhaf Stavrogin'e bakarak ''Sezdim, bununla birlikte inanmak istemiyordum.'' diye mırıldandı. ''Bunun için de beni tokatladınız.'' Şatov kıpkırmızı kesildi, zor anlaşılan birkaç sözcük mırıldandı. ''Küçülmeniz yüzünden. Ben sizi cezalandırmak, tokatlamak için üzerinize yürümemiştim. Size yaklaştığım zaman vurmayı düşünmüyordum. Yaşamımda büyük bir yeriniz olduğu için size vurdum. Ben... Anlıyorum, sözlerinize dikkat edin. Ne yazık ki ateşiniz var. Ben size çok önemli bir konudan söz etmeye gelmiştim.'' Şatov bir ürperti geçirdi, oturduğu yerden yarı doğrularak ''Ne zamandan beri sizi bekliyordum?'' dedi. ''Konunuzu anlatın, ben de sonra anlatırım.'' Yine oturdu. Stavrogin ona dikkatle bakarak ''Bu büsbütün başka bir sorun.'' dedi. ''Bugün bu geç saati seçmemin bazı nedenleri var. Size şunu bildirmeye geldim. Herhalde sizi öldürecekler.'' Şatov yabanıl bir bakışla ona baktı, ağır ağır ''Bazı tehlikeler altında olduğumu biliyorum.'' dedi. ''Ama siz bunu nereden öğrendiniz?'' ''Nereden mi?'' ''Tıpkı sizin gibi benim de onlarla ilişkilerim var. Tıpkı sizin gibi ben de onların örgütüne üyeyim.'' ''Siz bu örgütün üyesisiniz ha?'' Stavrogin hafifçe gülümsedi. ''Durumunuzdan anladığıma göre siz benden her şeyi bekliyordunuz, yalnızca bunu değil.'' dedi. ''Ama izin verin, demek ki sizi öldürmek istediklerini biliyordunuz.'' Şatov, ''Aklımdan bile geçirmedim. Sözlerinize karşın gene de inanamıyorum. Bununla birlikte o aptalların hiçbir şeyine güvenilemez.'' diye bağırdı. Kudurmuşçasına masaya yumruğunu vurdu. Onlardan korkum yok. Onlarla ilişiğimi kestim. Onlardan birisi 4 kez evime geldi, bana dedi ki eğer ben... Stavrogin'e baktı. Ama sizin tam olarak bildiğiniz ne var? Stavrogin görevi başındaki bir adam gibi soğuk soğuk devam etti. Rahatlayın, sizi aldatmıyorum. Ne bildiğimi mi soruyorsunuz? Bildiğim, siz bu örgüte 2 yıl önce Avrupa'da bulunduğunuz sırada eski örgüt zamanında girdiniz. Tam Amerika'ya yola çıktığınızdan az önce sanırım. Amerika'dan gönderdiğiniz mektuplarınızda uzun uzun sözünü ettiğiniz konuşmamızdan hemen sonra bunu yapmıştınız. O zaman mektubunuza cevap vermeyip yalnızca para göndermekle yetindiğim için özür dilerim. Shatov onun sözünü kesti. Evet, para gönderdiniz. Bir dakika. Masanın çekmecesini çekti. Kağıtlarının arasından bir banknot çıkardı. O zaman bana gönderdiğiniz 100 ruble. Buyurun alın. Siz olmasaydınız mahvolmuştum orada. Ben bu parayı daha uzun süre ödeyemezdim. Eğer anneniz 9 ay önce hastalıktan kalktığım zaman durumuma acıyıp bu 100 rubleyi göndermemiş olsaydı. Siz lütfen devam edin. Shatov öyle sinirli bir durumdaydı ki soluğu kesiliyordu. Amerika'da düşünceleriniz değişti. İsviçre'ye döndüğünüz zaman örgütten çekilmek istediniz. Size hiç cevap vermediler. Ama siz burada, Rusya'da birinden alınacak bir baskı makinesini gönderecekleri birine teslim ettiğiniz güne kadar saklamak zorunda bıraktılar. İşin bütün ayrıntılarını bilmiyorum ama sanırım özetle bu söylediğim gibi. Bunun onların son istekleri olduğunu, ondan sonra sizi rahat bırakacaklarını umarak ya da bunu öyle bir belirti sanarak siz elbet bu işi üstlendiniz. Bütün bunlar öyle ya da böyle, bunları onlar söylemiş değil bana, bir rastlantı öğretti. Yalnız şimdi sanıyorum sizin bilmediğiniz bir şey var, o da bu adamların sizden ayrılmayı hiç düşünmedikleri. Shatov bu anlamsız bir şey diye bağırdı. Ben onlara artık kendileriyle hiçbir düşünce birliğim olmadığını açıkça söyledim. Bu benim hakkımdır, bu benim vicdanımın, düşüncemin hakkıdır. Katlanamam artık. Hiçbir güç beni... Stavrogin ciddi bir sesle onun sözünü kesti. Biliyor musunuz, bağırmayın. Bu Verhovenski her yerde sizi ve beni dinleyebilir. Hatta şu anda dışarıda sofanızda kendi kulağıyla ya da başkasının kulağıyla dinleyebilir. Belki o Ayyaş Lebyatkin bile sizi hemen hemen gözetlemek zorundaydı. Elbet siz de ona karşı öylesinizdir herhalde. Neyse, siz asıl bana şunu söyleyin. Verhovenski size hak verdi mi? Evet, hak verdi. Olabilir dedi, hakkındır dedi. Öyleyse biliniz ki o sizi aldatıyor. Ben biliyorum ki Kirilov bile hemen hemen onlardan olduğu halde hakkınızda epey bilgi toplamış, pek çok ajanı var. Sizi öteden beri izliyorlardı. Pyotr Verhovenski buraya sizin işinizi kökünden çözmeye geldi. Onu bu işle görevlendirmişler. Çünkü çok şey bildiğiniz, belki de onları ele verebileceğiniz için ilk fırsatta ortadan kaldırmak üzere ona tam yetki vermişler. Yineliyorum, bu kesinlikle böyle. İzin verirseniz bir şey daha söyleyeyim. Hepsi de sizin ajan olduğunuza kanaat getirmişler. Bugüne kadar ihbar etmediyse bile günün birinde edecektir diyorlar. Doğru mu bu? Basbayağı bir sesle sorulmuş olan bu soru karşısında Shatov dudağını çarpıttı. Soruyu dosdoğru cevaplamayarak öfkeyle ''Ajan olsaydım kime ihbar edebilirdim?'' dedi. ''Hayır, beni bırakın, cehenneme gönderin beni ama siz?'' diye bağırdı. ''Siz bu örgüte nasıl karıştınız? Bu uşaklar örgütüne, bu yüz karası, bu anlamsız örgüte?'' Belli ki Shatov kendi başında dolaşan tehlikeden çok bu haberden irkilmişti. ''Siz onların örgütünde üyesiniz. Nikolay Stavrogin'in kahramanlığı bu mu olacaktı?'' Onun için bundan daha acı, bundan daha feci bir şey yokmuşçasına ellerini kavuşturmuş, umutsuzca bağırıyordu. Nikolay Vsevolodovich gerçekten şaşkındı. ''Bağışlayınız ama siz herhalde bana güneşe bakar gibi bakıyor, kendinizi de bir böcek yerine koyuyorsunuz.'' Üstelik bu Amerika'dan yazdığınız mektupta da dikkatimi çekmişti. Siz bilmezsiniz. En iyisi siz beni bir yana bırakın, büsbütün bırakın. Kendiniz hakkında beni aydınlatacağınız noktalar varsa siz onu yapın, soruma cevap verin diye heyecanla yineledi. Soruma cevap verin. Severek. Yolumun bu haydut yatağına nasıl düştüğünü soruyorsunuz. Size bulunduğum açıklamadan sonra bu sorun üzerinde içten olmak zorundayım. Sözcüğün doğru anlamıyla ben bu örgüte kayıtlı değilim, hiçbir zaman da olmadım. Resmen girmediğime göre onlarla işbirliği etmemekte sizden daha çok hak sahibiyim. Tersine işin başında onlarla olmayacağımı söyledim. Bazı nedenlerle onlara yardım ettiysem yapmacık işim olmadığından ettim. Örgütlerini yeni alana göre kurma işinde onlara yardım ettim. Olup olacağı bu. Ama şimdi düşünmüşler, beni denetimsiz bırakmanın tehlikeli olacağına karar vermişler. Sanırım ben de ölüme yargılıyım. Evet, onların tek bildikleri şey ölüm cezası. Yargılarda 3,5 kişinin imzalayıp mühürlediği buyruklar ve kağıtlarla yapılır. Onların bunu yapabileceklerini sanıyor musunuz? Stavrogin aynı aldırmazlıkla, hatta kayıtsızca sözlerine devam etti. Bunda haklı olduğunuz ve olmadığınız noktalar var. Kuşkusuz bu tür olaylarda her zaman olduğu gibi hayalcilik büyük bir rol oynuyor. Küçük bir topluluk kendini dev aynasında görüyor. Evet, benim düşüncemi öğrenmek isterseniz, bütün örgüt bir kişiyle, tek bir kişiyle, Piotr Verhovenski ile sınırlı. Kendisini örgütün bir ajanı gibi görmekle alçak gönüllülük ediyor doğrusu. Özetle aynı türden olan diğer düşüncelerden daha saçma değil. Enternasyonelle temastalar, Rusya'da ajanlar edinmeyi başardılar. Üstelik oldukça yeni bir yöntem de bulmuşlar. Ama elbet kuramsal olarak bizde yapmak istedikleri işlere gelince, Rusya'daki örgütün işi epey karanlıktır. Öyle beklenmedik eylemlere başvurabilir ki bunlardan her şeyi umabilirsiniz. Sonra unutmayın ki Verhovenski inatçı bir adamdır. Şatov kudurmuşçasına bağırdı. O bir tahta kurusu, kara cahil, Rusya'yı zerrece tanımayan bir ahmak. Onu iyi tanımıyorsunuz. Doğru, hiçbiri Rusya'yı tanımıyor. Ama sizinle ben de onlardan ancak bir derece üstünüz. Hem Verhovenski Rusya'ya hayrandır. Verhovenski Rusya hayranı ha? Elbet evet. Kimi vakit soytarılığı bırakıyor da yarı deli oluyor. Bir sözünüzü anımsayın lütfen. Tek bir adamın ne kadar güçlü olduğunu bilir misiniz? Gülmeyin rica ederim. Tetiği çekmesini iyi bilen bir adamdır. Onlar benim de ajan olduğuma inanıyorlar. İşlerini yürütmeyi beceremedikleri için başkalarını ajanlıkla suçlamak kolaylarına geliyor. Ama siz korkmuyorsunuz değil mi? Hayır, ben o kadar korkmuyorum. Ama sizin sorun başka. Size haber verdim. Artık biliyorsunuz, kendinizi koruyun. Bence tehlikenin ahmaklardan gelmesine hiç gücenmemeli. Çünkü işleyen kafaları değildir. Sizden benden önce başkalarına da el kaldırırlar. Saatine baktı. O saat 11'i çeyrek geçiyor. Sandalyeden kalktı. Size büsbütün başka bir soru sormak istiyorum. Şatov yerinden sıçrayıp rica ederim dedi. Stavrogin şaşaladı. Yani diye sordu. Şatov anlatılması güç bir heyecan içinde. Sorunuzu sorun, sorunuzu sorun Tanrı aşkına diye yineledi. Ama bir koşulla ben de size bir soru soracağım. Çok rica ederim, bu soruyu sormama izin verin. Sormadan edemem. Hadi sorun. Stavrogin bir an bekledikten sonra Maria Timofeyevna'yı çok etkiliyormuşsunuz diye duydum. Sizi görmekten, sözlerinizi dinlemekten hoşlanıyormuş, doğru mu? Şatov sıkılarak evet dinliyor diye kekeledi. Onunla evli olduğumu bugünlerde resmen açıklama düşüncesindeyim. Şatov bayağı dehşetle nasıl olur diye kekeledi. Yani hangi anlamda? Bence bir zorluğu yok. Tanıklar burada. Vaktiyle bu iş Petersburg'da tas tamam yasal bir biçimde iki tanığın Kirilov'la Verhovenski'nin bir de Lebyatkin'in önünde, ki şimdi akrabam olduğu için memnunum, sessiz sedasız olup bitmişti. Bu durumun bugüne dek gizli kalması şundan. Her üçü de ağızlarını açmamaya söz vermişlerdi. Hayır, ben bunu demedim. Öyle aldırmaz konuşuyorsunuz ki. Neyse, devam edin. Dinleyin, sizi bu evlenmeye hiç kimse zorladı mı? Nikolay Vsevolodovic Shatov'un aceleciliğine gülümseyerek "Hayır, hiç kimse zorlamadı" diye cevap verdi. Shatov sıtma nöbeti geçirerek damdan düşercesine "Bir çocuğu olduğunu söylüyor, doğru mu?" diye sordu. "Çocuğu olduğunu mu söylüyor? Bak, bilmiyordum, bunu ilk kez duyuyorum. Çocuğu yoktu, olamazdı da, Maria Timofeyevna kızdır." "Ya, ben de öyle düşünmüştüm, dinleyin. Neyiniz var sizin Shatov?" Shatov iki eliyle yüzünü kapadı, başını çevirdi. Sonra birdenbire Stavrogin'i omuzlarından sıkı sıkı yakaladı. "Hiç olmazsa bütün bu şeylerin için yaptığınızı, şimdi de niçin bir yüz karasına katlanmayı göze aldığınızı biliyor musunuz?" "Zekice ve iğneleyici bir soru sordunuz. Ama ben de sizi şaşırtma düşüncesindeyim. Evet, o zaman niçin evlendiğimi, şimdi de sizin söylediğiniz gibi niçin yüz karasına katlanmaya kalkıştığımı biliyorum, aşağı yukarı biliyorum. Şimdi bunu bırakalım, sonra konuşuruz bunu. Durun. Şimdi asıl sorunu konuşalım, asıl sorunu. 2 yıldan beri sizi bekliyorum." "Ya, çok uzun zaman bekledim, durmadan sizi düşündüm. O şeyi yapabilecek olan yalnızca sizsiniz. Amerika'dan yazmıştım size o şeyi. İyice anımsıyorum o mektubunuzu. Sonuna kadar okunmayacak gibi uzundu. Kabul, 6 büyük sayfa. Susun, cevap vermeyin. Bana 10 dakikanızı daha bağışlayabilir misiniz? Ama hemen şimdi. Sizi çok uzun zaman bekledim. İsterseniz yarım saat, ama daha fazla değil. Eğer bu size yeterse." Shatov öfkeyle onun sözünü kesti. "Bir de sesinizin tonunu değiştirin. Bunu rica edecek yerde sizden istiyorum. Buna zorunlusunuz. Rica edecek yerde sizi zorunlu kılmak ne demek, bunu anlıyor musunuz? Anlıyorsunuz değil mi?" "Anlıyorum. Üstün bir amaç uğruna bütün alışılmış şeylerin üstünde yükselmiş oluyorsunuz," dedi. "Ama sıkıntıyla şunu da görüyorum ki sizin ateşiniz var." Shatov bağırdı. "Saygı istiyorum. Saygı göstermek zorundasınız. Kendim için değil, Tanrı kahretsin beni. Başka birisine karşı ve yalnızca bu an için saygı istiyorum. Biz zamanın ve uzamın dışında, yeryüzünde son kez karşılaşan iki varlığız. Bu biçimde konuşmayı bırakın da hiç olmazsa bir kezcik insani sesle konuşun. Benim için değil, sizin için istiyorum bunu. Sadece size irade gücünüzün derecesini anlama fırsatını verdiğim için yüzünüze attığım tokadı bağışlamanız gerekir.